Sayfa 261. Fakat 23. gece gelince söze başlamış. Ey bahtı güzel şahım! İşittim ki Halife Harun Reşid'in veziri Cafer-ül Barmaki öyküsünü şöyle sürdürmüş. Vezir Şemseddin yeğeni Hasan Bedrettin'in kaybolduğunu görünce kendi kendine "Dünya ölüm kalım dünyası olduğuna göre ben tedbirlerimi alayım. Elbet bir gün Hasan nasıl bırakıp gittiyse öylece çıka gelir" demiş. Ve Vezir Şemseddin bir yazı masası, bir kalem ve bir tabaka kağıt almış ve evinin tüm eşyasını birer birer kayda geçirmiş. Örneğin falan dolap falan yerde, falan perde falan yerde şeklinde saptamalar yapmış. Bunu bitirince kağıdı kızı Sittül Hüsn'e okuttuktan sonra katlamış ve evrak kasasına yerleştirmiş. Bundan sonra Hasan'ın eşyalarını, sarığı, külahı, iç donunu, kuşağı, giysiyi ve keseyi toparlamış ve bir paket yapıp büyük bir dikkatle kapatmış. Vezirin kızı Sittül Hüsn'e gelince ilk düğün gecesinden sonra gerçekten hamile kalmış ve tam 9 ay sonra zamanında ay parçası gibi babasına her bakımdan benzeyen bir oğlan doğurmuş. Onun kadar güzel, onun kadar nazik ve de onun kadar mükemmel. Doğduğunda kadınlar onu yıkamışlar ve gözlerine sürme çekmişler. Sonra göbek bağını kesmişler ve onu dadılara ve sütanneye teslim etmişler. Şaşırtıcı güzelliğinden ötürü adını da Acip. Acip, şaşılacak şey koymuşlar. Herkesin hayran olduğu Acip, gün be gün, ay be ay, yıl be yıl büyüyüp 7 yaşına geldiğinde dedesi Vezir Şemseddin onu çok ünlü bir hocanın okuluna yollamış ve çocuğu bu hocaya emanet etmiş. Ve Acip her gün babası sandığı dedesinin sadık kölesi Sait'in eşliğinde öğleleri ve akşamları eve dönmek kaydıyla okula gitmiş. Böylece 5 yıl geçmiş. O sırada 12 yaşına ulaşmış. Acip okuldaki öteki öğrencilere dayanılmaz şekilde kötü davranıyormuş. Onları dövüyor, onlara sövüyor ve "İçinizden hanginiz benim gibisiniz? Ben Mısır vezirinin oğluyum" diyormuş. Sonunda çocuklar birleşmiş, Acip'in kötü davranışları hakkında hocaya şikayette bulunmaya gitmişler. O zaman okul hocası vezirin oğluna vereceği ihtarın boşa gideceğini ve de vezirin oğlunu okuldan kovmak istemediğinden çocuklara "Size ona söyleyebileceğiniz bir şey öğreteceğim. Böylece bundan sonra okula gelemez. Yarın oyun oynarken hepiniz Acip'in yöresine toplanın ve birbirinize "Vallahi çok ilginç bir oyun oynayacağız bugün ama bir şartla, hiç kimse adını, anasının adını ve babasının adını yüksek sesle söylemedikçe bu oyuna girmeyecek. Çünkü anasının babasının adını söylemeyen çocuk piçtir ve bizimle oynayamaz" deyin, demiş. Böylece ertesi gün Acip okula geldiğinde çocuklar onun yöresinde toplanmışlar. Aralarında anlaşmışlar ve içlerinden biri, "Ah gerçekten evet, bu harika bir oyun. Ancak bu oyuna kendi ana babasının adını söylemedikçe hiç kimse girmeyecek. Haydi bakalım sırayla" demiş. Bunun üzerine çocuğun biri ilerleyip, "Benim adım Nebih, annemin adı Nebiha, babamınki İzzettin" demiş. Sonra bir diğeri ileri çıkıp, "Bana Necip derler, anneme Cemile, babama da Mustafa" demiş. Sonra da bir üçüncüsü, bir dördüncüsü ve diğerleri aynı şekilde kendilerini ve ana babalarını tanıtmışlar. Sıra Acip'e gelince gururlanarak, "Benim adım Acip, anneminki Sittül Hüsn, babamınki Mısır Veziri Şemseddin" demiş. Bunu duyan çocuklar bağırışmışlar, "Hayır vallahi vezir hiç de senin baban değil" diye. Acip hiddetlenerek, "Allah belanızı versin, vezir benim babamdır" diye haykırmış. Fakat çocuklar alay etmeye ve el çırpmaya başlamışlar ve, "Defol, sen babanın adını bilmiyorsun, o senin büyük babandır, Şemseddin asla senin baban değildir, büyük babandır, annenin babası, bizimle oynayamazsın" demişler ve çocuklar kahkahalar atarak dağılmışlar. Bunu duyan Acip'in göğsü daralmış, hıçkırıklarla boğulur gibi olmuş. Fakat hemen yanına gelen okul hocası ona, "Nasıl Acip, vezirin senin baban değil, annen Sittül Hüsn'ün babası, yani büyük baban olduğunu hala bilmiyor musun? Babana gelince, onun kim olduğunu ne sen, ne biz, ne de hiç kimse bilmiyor. Çünkü sultan Sittül Hüsn'ü Kambur Seyis'le evlendirmişti. Fakat Seyis sütlülüsün ile yatamamış ve bütün kentte düğün gecesi onu bir ecinlinin kapalı tuttuğunu ve sütlülüsün ile yatmaktan engellediğini anlatmış ve de mandalara, eşeklere, köpeklere ve benzerlerine dair şaşırtıcı öyküler anlatmış. Böylece Acip, kimse senin babanın kim olduğunu bilmiyor. Bundan dolayı Tanrı'nın ve seni bir piç olarak bilen arkadaşlarının önünde daha alçak gönüllü ol. Zaten Acip, kesinlikle babası tanınmayan ve pazarda satılan bir çocukla aynı durumdasın. Bir kez daha söylüyorum, Vezir Şemseddin sadece senin büyük babandır ve baban bilinmemektedir. Bundan dolayı alçak gönüllü davran demiş. Okul hocasının bu konuşması üzerine küçük Acip koşarak annesi Sittülhüsnü'nün yanına varmış. Ağlamaktan, hıçkırmaktan öylesine bitkinmiş ki ilkin hiçbir şey söyleyememiş. Annesi onu böyle tedirgin görünce teselli etmeye çalışmış ve ona ''Çocuğum derdinin nedenini annene söyle'' demiş ve onu kucaklayıp öpmüş. Bunun üzerine küçük Acip ona ''Söyle bana anne, benim babam kim?'' diye sormuş ve Sittülhüsn çok şaşırarak ona ''Vezirdir oğlum'' demiş. Ama Acip ağlayarak ''Oh hayır, o benim babam değil, gerçeği benden saklama, vezir sadece senin baban, benim babam değil, hayır, hayır, ya bana gerçeği söylersin ya da şu hançerle vurur kendimi öldürürüm'' demiş. Ve küçük Acip annesine okul hocasının sözlerini tekrarlamış. Sittülhüsn bunun üzerine yeğeni olan kocasını, onunla geçen düğün gecesini ve de Basralı Hasan Bedrettin'in tüm güzelliği ve akıllara durgunluk veren cazibesini hatırlayıp, helecanla ağlayıp hıçkırarak şu dizeleri okumuş. Yüreğimde arzuyu tutuşturup uzaklara gitti. Barınağımızdan uzaklara. Benim zavallı aklım da uçup gitti. O dönünceye kadar da geri gelmeyecek. Ama ben onu beklerken yatıştırıcı uykuyu ve tüm sabrımı yitirdim. O beni bırakıp gitti. Onunla birlikte mutluluğum da beni terk etti, huzurumda. Beni terk etti, gözyaşlarım onun yokluğuna adandı. Akıp duruyorlar, denizleri dolduran dereler oluştururcasına. Arzumun beni ona taşımadığı bir gün bile yok. Yokluğunun acısını anmadan yüreğim de çarpmıyor. Hayali ruhumda belirir belirmez, aşkım, arzularım ve anılarım çoğalıyor. Günün ilk saatlerinden başlayarak, gözlerimin önünde beliren daima onun sevgili hayalidir. Ve bu hep böyledir. Çünkü başka düşüncem, başka aşklarım yok ki. Sonra da hıçkırmaktan başka bir şey elinden gelmemiş. Ve Acip, anasını ağlar görünce, o da ağlamaya başlamış. Ve her biri kendi köşesinde ağladığı sırada, haykırmalar, ağlamalar duyarak vezir içeri girmiş. Çocuklarını böyle ağlar görünce, onun da yüreği parçalanmış ve onlara, ''Çocuklarım, niçin böyle ağlıyorsunuz?'' diye sormuş. Bunu duyan Sittülhüsn, küçük Acip'in okuldaki çocuklarla olan serüvenini anlatmış ve vezir bu öyküyü duyunca geçmiş günlerin tüm felaketlerini yeniden hatırlamış. Kendi başına gelenleri, kardeşi Nurettin'in, yeğeni Hasan Bedrettin'in ve de en sonra küçük Acip'in başına gelenleri ve bütün bu anılar bir araya gelince o da ağlamaktan kendini alamamış. Ve umutsuzca sultanın katına çıkarak ona kendi adına ve çocuklarının adına bu durumun devam edemeyeceğini söylemiş ve yeğeni Hasan Bedrettin'i bulabileceği Basra kentine ulaşmak üzere doğuya doğru geziye çıkmak için izin istemiş. Sonra da sultandan gideceği her ülkede yeğenini aramak ve bulunca alıp getirmek üzere, gerekli araştırmaları yapmak üzere, yanında götürebileceği ve ilgililere gösterebileceği fermanlar talep etmiş. Sonra da acı acı ağlamış. Yüreği parçalanan sultan, onun tüm ülkelerde ve tüm eyaletlerde kullanabileceği fermanları yazıp kendisine vermiş. Vezir buna çok sevinmiş. Sultana teşekkürler ve saltanatının devamı için dualar etmiş. Ve sonra yere kapanıp, önünde yeri öperek izin alıp huzurdan çıkmış. Ve o saatte başlayarak yol hazırlığına başlamış. Kızı Sittülhüsn ve torunu Acip'i de yanına alarak yola koyulmuş. Kafile ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün ve bunları izleyen günler Şam doğrultusunda yol alarak sonunda güvenle Şam'a ulaşmış. Tüm kapılarını Midan'dan Hasba'ya kadar geçmişler. Yollarını sürdürmeden önce çadır kurup iki gün orada dinlenmişler. Şam'ın ağaçlar, akarsularla donanmış hayranlık uyandıracak güzellikte bir kent olduğunu görmüşler. Kent şu dizelerle onu öven şairin anlattığı gibiymiş. Şam'da bir gün bir gece geçirdim. Şam, Onu kuran, ona benzer bir kentin bir daha yapılamayacağına yemin etmiş adeta. Gece Şam'ı kanatlarıyla örter, aşkla dolu. Sabah onun üzerine tıkız ağaçların gölgesini serer. Ağaçların dallarındaki şebnemler şebnem değil, incidirler. Onları sarsan sabah yeline karşın inciler kar gibi düşer. Orada, ormanlarında her şeyi yapan doğadır. Kuşlar sabah ötüşlerini yapar. Gölün suyu açık, beyaz bir kitap sayfasıdır. Meltem yanıt verir ve kuşların söylediklerini yazar. Ve beyaz bulutlardan düşen yağmur, tüm durgun sulara şiirler düzer. Böyle olunca vezir ile yanındakiler gidip kenti görmüş ve çarşılarından ihtiyaç duydukları şeyleri satın alıp, Mısır'dan getirdikleri şeyleri de satmışlar. Ünlü hamamlarında yıkanmışlar ve tüm dünyada bir eşi daha bulunmayan Beni Ümmiye Camii'ne gitmişler. Acip'e gelince o da iyi yürekli Sait'in eşliğinde kente eğlenmeye gitmiş. Harem ağası onu birkaç adım geriden izliyormuş ve elinde bir vuruşta bir deveyi öldürebilecek bir kamçı tutuyormuş. Çünkü Şam halkının kötü ününü biliyormuş ve bu kamçıyla efendisi güzel Acip'e yaklaşmalarını önlemek istiyormuş. Ve gerçekten yanılmamış. Çünkü güzel çocuğu görür görmez Şam halkı onun ne denli zarif ve çarpıcı olduğunun farkına varmış. Onun kuzey rüzgarından da tatlı, susuz kalınca özlenen su kadar taze ve hasta olunca özlenen sağlık kadar hoş olduğundan söz etmişler. Ve yollardaki herkes Acip'i izleyip durmuş. Kimileri de hızla onları geçip ileride geçişini daha iyi ve daha uzun seyretmek için yere oturmuşlar. Sonunda talihin iradesiyle Acip ve harem ağası bir tatlıcı dükkanının önüne gelmişler ve kendini bilmeyen bu kalabalıktan kaçınmak için dükkana girmeye niyetlenmişler. Oysa bu dükkan Acip'in babası Hasan Bedrettin'in işlettiği dükkanmış. Hasan'ın babalığı ihtiyar tatlıcı ölmüş ve dükkan miras yoluyla Hasan'a kalmış imiş. O gün Hasan nar taneleri ve diğer şekerli ve lezzetli şeylerle nefis bir tatlı hazırlamakta imiş. Acip ile kölenin dükkanın önünde durduklarını görünce Hasan küçük Acip'in güzelliğiyle büyülenmiş. Sadece büyülenmemiş, ilahi bir hisle ve tüm yüreğiyle olağan dışı heyecanlanmış ve içi sevgiyle dolu. Ey benim genç efendim, sen ki kalbimi fethedip tüm varlığımda saltanat kurdun. Sen ki tüm benliğimi kendine çektin. Dükkanıma girerek bana onur verir misin? Sadece merhamet edip yaptığım tatlıların çeşnisine bakar mısın demiş. Bu sözleri söylerken Hasan kendine karşın gözlerinde yaşlar belirmesini önleyememiş. Geçmişteki durumuyla şimdiki durumunu hatırlayıp ağlamış. Acip babasının sözlerini işitince onun da yüreği hüzünlenmiş. Köleye dönerek ona, Sait bu tatlıcının konuşmaları yüreğime dokundu. Herhalde uzaklarda bırakmak zorunda olduğu bir çocuğu olsa gerek. Ben galiba ona bu çocuğu hatırlattım. Kim bilir belki biz onun acısını dindirirsek, Tanrı da bize acır ve babamı aramak için yaptığımız araştırmalarda yardımcı olur demiş. Acip'in bu sözlerini duyunca harem ağası, vallahi efendim hiç gerekmez. Oh sakın ha, bir vezirin oğluna çarşıdaki bir tatlıcı dükkanına girmek yaraşmaz ve de öyle orta yerde bir şeyler yemek hiç olmaz. Yo hayır, bununla birlikte şu edepsiz ve kendini bilmez takımının seni rahatsız edeceği endişesiyle dükkana girmek istiyorsan ben onları uzaklaştırmayı ve seni onlara karşı savunmayı şu kamçıyla pekala sağlayabilirim. Ama dükkana girmeye gelince bak bu olmaz demiş. Harem ağasının sözlerini duyunca Hasan çok üzülmüş ve gözleri yaşla dolu, yanakları ıslak, harem ağasına dönerek ona, ''Ey saygıdeğer kişi, merhamet edip dükkanıma girmenin zevkinden beni niye mahrum etmek istiyorsunuz? Sen ki bir kestane kadar karasın ama için tıpkı onunki kadar beyazdır. Sen ki tüm şairlerimizin hayranlık uyandıran dizeleriyle övülmüş gibisin.'' Gel de sana için kadar dışının da beyaz olmasının sırrını açıklayabileyim demiş. Yiğit harem ağası bunu duyunca çok gülmüş ve doğru mu? Doğru mu bu söylediğin? Yapabilir misin? Ama nasıl? Bunun sırrını bana hemen açıkla demiş. Hasan Bedrettin de ona hemen harem ağalarını öven bir şiirin dizelerini okumuş. Onun hoş nezaketi ve tavırlarındaki zarafet ve de davranışlarındaki asalet, hükümdarların saraylarının saygıdeğer koruyucuları olmalarına yetmiştir. Harem için eşi bulunmaz hizmet erleridir onlar. Kibarlıklarından ötürü gökteki melekler kendi sıraları gelince yere iner ve onlara hizmet ederler. Bu dizeler gerçekten öylesine olağanüstü ve duruma uygunmuş ve o kadar güzel okunmuş ki harem ağası hem duygulanmış hem de müthiş iltifat görmüş olduğundan Acip'in elinden tutarak tatlıcının dükkanına onunla birlikte girmiş. Bunu görünce Hasan Bedrettin çok sevinmiş ve onların onuruna ne yapacağını bilememiş. Sonra en güzel kaselerinden birini almış, onu nar tanesi, şeker ve soyulmuş bademle doldurmuş ve üzerlerine yeterince nefis kokular serpmiş. Sonra da işlemeli ve kabartmalı bakır tepsilerinden en gösterişlisini seçerek kaseyi bununla sunmuş ve tatlıya memnunluk işaretleri yaparak yediklerini görünce ruhu çok okşanmış ve çok memnun olmuş ve onlara ''Gerçekten benim için ne büyük şeref ve de ne bahtlı bir gün, hoş olsun, afiyet olsun.'' demiş. Küçük Acip ilk lokmaları yedikten sonra tatlıcıya ''Bizimle oturabilir ve yiyebilirsin, Allah da bizi araştırmalarımızda yardım ederek ödüllendirir.'' diyerek tatlıcıyı yanlarında oturmaya davet etmiş. Bunu duyan Hasan Bedrettin ''Nasıl çocuğum, sen bu kadar genç yaşta sevdiğin birini yitirerek derde mi düştün?'' diye sormuş. Acip de, ''Elbette yiğit adam, yüreğim şimdiden sevgili bir varlığın yokluğuyla yanıp tutuşuyor ve bu çok sevilen varlık benim öz babamdır ve büyük babamla birlikte tüm ülkeleri gezerek onu arıyoruz.'' diye yanıt vermiş. Sonra küçük Acip bu anıyla ağlamaya başlamış. Bedrettin de bu ağlayışa katılmaktan kendini alamamış. O da ağlamış ve harem ağası da buna yürekten katılarak başını sallamış. Ancak bütün bunlar kokulu ve büyük bir sanatla hazırlanmış, nefis nar tatlısına onur vermekten onları alıkoymamış. Öyle nefismiş ki yedikleri şey doyuncaya kadar kaşık sallamışlar. Ancak zaman epeyce geçtiği halde Hasan farkında değilmiş. Harem ağası ile Acip ayrılır ayrılmaz Bedrettin sanki ruhunun da onunla birlikte sürüklenip gittiğini sanmış ve onu izlemek arzusuna karşı çıkamayarak çabucak dükkanını kapatmış. Hiçbir şekilde Acip'in kendi oğlu olduğunu aklına getirmeden çıkıp aceleyle onları izlemiş ve Şam'ın büyük kapısından dışarı çıkmadan onlara ulaşmış. O sırada harem ağası tatlıcının kendilerini izlemiş bulunduğunu fark etmiş. Dönüp ona ''Neden bizi izliyorsun tatlıcı?'' diye sormuş. Bedrettin de ''Sadece kentin dışında görülecek ufak bir işim olduğu için birlikte yürüyelim diye size ulaşmak istedim. Sonra da dönecektim. Zaten sizin ayrılışınız canımı bedenimden kopardı.'' demiş. Bu sözleri duyan harem ağası çok kızmış ve kendi kendine ''Gerçekten bu tatlı kasesi bize çok pahalıya patladı. Felaket kasesiymiş adeta. Bu tatlıcı hazmetmeye çalıştığımız şeyleri bize kusturtacak. İşte şimdi de bir yerden öbür yere peşimizden koşup duruyor.'' diye söylenmiş. O sırada Acip dönerek tatlıcıyı görmüş, yüzü kızararak kekelemeye başlamış. ''Sait, bırak ne yaparsa yapsın. Tanrı'nın yolları tüm Müslümanlara açıktır.'' demiş. Sonra da ''Ama bizi çadırlara kadar izlerse o zaman gerçekten beni izlemekte olduğunu anlarız ve onu kovmaktan geri durmayız.'' diye eklemiş. Sonra Acip başını eğmiş ve yoluna devam etmiş. Harem ağası da birkaç adım gerisinden onu izlemiş. 22. ayrımın sonu sayfa 270.